Merhabalar herkese, Serbest Kürsü Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Dünya Basketbol Şampiyonası'nı konuşmak için kurucu ortağımız Mustafa ile birlikteyiz. Bugün yanımızda bir de misafirimiz var. Sevgili dostum, liseden arkadaşım Tekin Kaya.
Merhabalar
Tekin. Nasılsın?
Merhabalar. İyiyim, sizler nasılsınız?
Çok teşekkürler. Mustafa, sen de bizimle berabersin tabii ki, her zaman olduğu gibi basketbolu yanımızda. Nasıl gidiyor?
İyi valla, bildiğin gibi. Bugün programı bekliyordum. Bayağı da uzun zamandır çekmeyi planlıyorduk.
Uzun zaman oldu gerçekten. Ama yapılması gereken bir programdı bu, biliyorsun. Kapsamlı bir yayın yapmamız gerekiyor bugün Dünya Basketbol Şampiyonası'nı konuşmak için. Açıkçası ben oldukça sabırsızım bu podcast'i yapmak için. İstiyorsan hemen başlayalım.
Tabii.
Takım takım tabii ki spesifik olarak inceleyeceğiz ama ben ilk önce sana gruplarla ilgili düşüncelerini soracağım. Çin'deki turnuvada Beijing şehrinde A grubunda Çin, Fil Dişi Sahili, Polonya ve Venezuela olacak. Buradan kimlerin çıkmasını öngörüyorsun?
Valla bu grup zaten Dünya Kupası'nın şampiyonunun en zayıf grubu diyebiliriz.
Evet.
Ya ben Polonya ile Çin'i görüyorum çünkü iki takımın ülke takımının da oyuncuları biraz daha ön planda, daha takım oyunu oynayabiliyorlar. Fil Dişi Sahili zayıf bir takım.
Çin'de turnuvanın en genç takımı bu arada.
Evet, en genç takımı. Venezuela'da zaten çok eksikleri var. Yani evet, birebir oynayacak oyuncular yok. Bu gruptan rahatlıkla yani Polonya ile Çin çıkacaktır.
B grubunda da Wuhan şehrinde Arjantin, Kore, Nijerya ve Rusya olacaklar. Burada kimleri daha doğrusu ön planda görüyorsun?
Ya şöyle söyleyeyim, aslında Rusya her zaman için normalde favorilerdendir, favori ülkelerdendir. Yani üst turlara çıkabilecek, yarı finali, finali zorlayacak takımlar ülkeler arasındadır her zaman ama çok eksik geliyorlar buraya. Arjantin bence şampiyonanın, turnuvanın en yani kısaları en iyi olan takımlarından bir tanesi.
Ginobili olmasa bile diyorsun.
Campazzo, Laporte, Tiavola, onlar ikisiyle beraber, ikisi de Real Madrid'de oynayacak bu sezon. Ben Arjantin'in gruptan lider çıkacağını düşünüyorum. Ama şöyle bir durum var. Nijerya'da uzunlarıyla çok iyi bir takım.
Katılıyorum.
Arjantin'i zorlayacaklardır. Rusya'da maalesef çok eksiği var. Şivet yok, Kulagin yok, Mozgov yok. Kısaları çok böyle 3. 4. guard rotasyonunda bulunan oyuncular. O yüzden Arjantin'de Nijerya bu gruptan çıkacağını düşünüyorum.
C grubunda ise Guangzhou şehrinde İran, İspanya, Porto Rico ve Tunus var. Burada kimleri favori görüyorsun Mustafa?
Ya açıkçası İspanya zaten bu gruptan elini kolunu sallaya sallaya çıkacak. İspanya ile ilgili detayları ilerleyen dakikalarda konuşuruz. Porto Rico ile Tunus'u konuşabiliriz ikincilik için. Tunus'ta işte biliyorsun Salah Meyri'nin pota altına biraz daha oynuyorlar özellikle. Porto Rico'da da kısaları iyidir. Fakat onlarda da eksikler var. NBA'den gelmeyen oyuncuları da var. Porto Rico eğer ki Tunus'un uzunlarını kitlerse ve biraz daha pota altından uzak tutarsa, onların oyununu bozarsa Porto Rico'nun çıkabileceğini düşünüyorum.
Bir diğer grubumuz ise Fosan şehrinde olacak olan D grubu. Angola, Filipinler, İtalya ve Sırbistan var. Açıkçası çok basit olacak sanırım bu tahmin senin için. Kim çıkar
burada? Tabii ki de İtalya ile Sırbistan çıkacak ama şöyle bir detay çizeyim. Angola ve Filipinler, özellikle Angola fiziksel anlamda çok iyi bir takım, uzunları, atletizmi var. Filipinler'de uzun yıllardır Amerikalı oyuncularla oynaya biraz daha basketbolu öğrendiler. İşte fena olmayan bir takım. Jordan Clarkson lideri olacak bu takımın. Diğer İtalya ve Sırbistan'ı zorlayacaklar epeyce. Ama tabii ki de İtalya ve Sırbistan gruptan çıkacaktır rahatlıkla.
Evet, katılıyorum ben de sana. E grubunda ise Şankan şehrinde Amerika Birleşik Devletleri, Çekya, Japonya ve temsilcimiz Türkiye yer alacaklar. Amerika Birleşik Devletleri tabii ki turnuvanın favorisi olduğu gibi grubun da favorisi. Biz hariç Japonya ve Çekya'da grubumuzda. Ne düşünüyorsun grupla ilgili?
Ya şöyle söyleyeyim, Japonya'yı zaten ben bunu pek denkleme alacağını düşünmüyorum. Hachimura ile Watanabe var, onları konuşuruz ama Türkiye ile Çekya arasında geçecek. Çekya'da da özellikle Satoranski ve Veseli üzerinden oyun oynuyor. Veseli bu turnuvaya katılmayacak, bütün gün Satoranski'de olacak. Yani yükselişte bir ülke basketbol konusunda ama profilleri dar. O yüzden Türkiye eğer ki akıllı oynarsa, tempolu oynarlarsa ve Şatoranski'yi de biraz durdurursa Çekya'yı da eleyip gruptan çıkacak.
Bir diğer grubumuz ise F grubu. Nanting şehrinde yer alacak ekipler Brezilya, Karadağ, Yeni Zelanda ve Yunanistan. Güzel bir grup. Maçların güzel olacağını düşündüğüm bir grup. Ne düşünüyorsun burada?
Ya çekişmeli olacak bu grup. Ben şeyi düşünüyorum biraz bu grupta. Zaten Yunanistan çıkacak. Brezilya çok yaşlı ve sıkıntılı bir kadro ile geliyor. Oyun kurucuları Huertas hala da ama artık dizleri falan gitmiyor onun. Geçen sene İspanya Ligi'nde de izliyordum. Sıkıntılıydı. Zelanda'nın da çok lideri yok. Steven Adams gelmedi. Çok düşük profilli oyuncular ama takım olarak bir şeyler katıyorlar her turnuvada. Karadağ'da tabii ki de Orlando Magic'in de pivotu olan
Vukic
üzerinden oynayacaklar. Biraz daha onu onu topu kontrolüne verecekler biraz daha hücumda onun üzerinden. Ben bu grupta biraz daha Yunanistan'la Karadağ ön planda görüyorum ama Zelanda'da, Brezilya'da bir şeyler yapabilirler o kısıtlı kadrolarına rağmen.
Diğer bir grubumuz ise G grubu. Shenzhen şehrinde Almanya, Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Ürdün olacaklar.
Almanya ile Fransa bu gruptan tabii ki de ön planda çıkacaklar. Dominik Cumhuriyeti zorlayabilir. Biraz daha enteresan bir ülke basketbol konusunda. Ama dediğim gibi daha yüksek profilli oyuncuları var Fransa ve Almanya'nın. Bir ve ikincilik için aralarında oynayacaklar.
H grubunda ise Dongguan şehrinde Avustralya, Kanada, Litvanya ve Senegal mücadele edecekler. Buradan kimlere favori
görüyorsun? Ya bu grup en tehlikeli grup olduğunu söyleyebilirim. En kafa kafaya geçecek, zorlu geçecek maçlarda. Ama şöyle bir durum söz konusu. Hazırlık maçlarındaki verdikleri profille ve ilk beşiyle ben Avustralya'yı ön planda görüyorum. Litvanya son yıllarda biraz daha düşüşte. Özellikle o 2000'ler...
Yasikevic, Star, Kaukenaslar gittikten sonra.
Yani yüksek profilli oyuncuları yok. Daha yani eskisi kadar ihraç da edemiyorlar. Daha böyle bu kadrosu da yani lig ağırlıklı bir kadrosu var. Liglerinden gelme ağırlıklı kadrosu var. Biraz sıkıntılı bir takım. Ama gene de kendilerini gösterecekler. Senegal'de özellikle fizikleri ve atletizmleriyle beraber enteresanlık katabileceklerini düşünüyorum. Ama ya benim favorilerim tabii ki de Avustralya ve Kanada.
Program başlarken de söylemiştim. Birçok konu başlığımız var bugün ve bilginin oldukça yoğun olduğu bir program olacağından bahsetmiştim. İspanya, İtalya, Fransa, Amerika ve Türkiye üzerinde duracağımız özel ülkeler olacaklar. İstersen İspanya'yı konuşmaya başlayalım. İspanya kadrosunda geçen sene Bahçeşehir Koleji'nden de bildiğimiz Kuina Colum, Marc Gasol, Ricky Rubio, Rudy Fernandez, Sergio Ölül, Vitor Claver gibi isimleri barındırıyor. Sence turnuvayı nerede bitirirler?
Ya şöyle söylemek gerekirse... artık günümüz basketbolunda da ana yönlendiricinin çok önemli bir faktörü olduğunu, X faktörü olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bu anlamda İspanya'nın şimdi kontrolörleri tabii ki de Sergio Yul ve Ricky Rubio. İkisi yan yana oynayacaklar muhtemelen ama Sergio Yul özellikle o ağır sakatlığından sonra çok iyi dönmedi. Yani beklentilerin epey altındaydı. Yaşı da aldı artık yani 30-31 yaşında. Ve o atletizmi olmadığı zaman sıkıntı yaratıyor. Ricky Rubio'nun da özellikle bu sene çok düşüşteydi Utah'ta. Quinn Snyder'da epey sürelerini kısmıştı. Ya ben bu takım için yani Marc Gasol üzerinden oynayacaklarını düşünüyorum. Çünkü Marc Gasol çok formda geliyor. Şampiyon olarak geliyor. NBA şampiyonu olarak geliyor bu takıma. Rudy Fernandez'de eskisi kadar skorerliği yok, skorer gücü yok. Hepsi bunların yaşlarını aldıkları için. Ja ben bu kadroya bir Abrines'i, bir Mirotic'i çok isterdim. Çünkü ikisi de özellikle kendilerini o çizgi dışına atabildikleri için. Evet. Özellikle Mirotic
oyuna
bu anlamda. Oyuna
çeşitlilik katabilecek oyun isimleri.
O çeşitliliği katmanın yanı sıra işte ikili oyunlara etkileri fazla olacaktı. Hücumdaki o yelpazenin genişlemesinde epey bir genişlik katacaklardı. Bu anlamda ben İspanya'nın bu kadrosuyla yarı finali görebileceğini düşünüyorum ama finalin çok zor olduğunu, maksimum yarı final diyorum. Çünkü finali zor olacaktır. Çünkü dediğim gibi
evet.
Özellikle Sergio Yul
yaşlandı. Evet, Ricky Rubio
formsuz geliyor. Yani o ana yönlendiricilerin olmaması sıkıntı yani. Keşke bir Sergio Rodriguez de olsa, hiç fena olmaz bu kadroda. Biraz daha final takımı olarak görebilirdik onları da.
Diğer konuşacağımız ekip ise İtalya olacak. Herkes için görecelidir ama benim takip etmekten ve basketbol izlemekten çok keyif aldığım bir takım İtalya. Kadrosunda Gentile, Daniel Hackett, Gigi Datome, Fenerbahçe'den tanıdığımız Gallinari ve Bellinelli gibi önemli bireysel isimleri de barındırıyor. İtalya hakkındaki fikirlerin nelerdi Mustafa? Ne yapabilirler?
Ya son yıllardaki işte 2017'deki Avrupa Şampiyonası'na bakıyorum. Sonrasındaki süreçlere bakıyorum. Öncesindeki süreçlere bakıyorum. Yani İtalya aslında hep bir olamamışlık halde gözümüzün önüne çarpıyor fazlasıyla. Ya bu ellerinde güzel bir nüve var. Güzel bir kadro var. Ancak ya asıl o yönlendirici, o rüzgarın arkasını alıp takımı üst noktaya çıkartıcı bir hali yok şu anda. Ya bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bunun da en büyük sebeplerinden bir tanesi o sağlam guard yetiştirme sıkıntısı var. Yani şu anda mesela kadroya baktığımız zaman Luca Vitali, Filoj ve Daniel Hackett var.
Evet.
Yani Daniel Hackett zaten biraz daha savunmacı 2 numara gibi oynuyor. CSKA'da geçen sene döktürmesinin en büyük sebeplerinden bir tanesi, onu konuştuk. Bellinelli formsuz geliyor. Yani bizi de kanser etmişti Spurs formasıyla playofflarda. Çok kötüydü. Yani o en son Philadelphia'daki performans, playofflarda Philadelphia'ya o seviye atlatan halinden eser yok. Luigi Datome biraz bu sene sakat da inişli çıkışlı bir hali vardı. Gentile eskisi kadar değil, eskisi kadar iyi değil. Bunu kabul etmek lazım. Gallinari'ye biraz daha üzerinden oynayabileceklerini düşünüyorum. Özellikle Gallinari de bu sene iyi kontrat senesi olduğu için iyi bir sene atlattı Clippers formasıyla. Biraz daha formda geliyor bu kadroda. Ama özellikle guard rotasyonları çok sıkıntılı. Ben onu görüyorum.
Ama oyun sıkıştığında sorumlu olabilecek ben isimlerinin çok olduğunu düşünüyorum. Daniel Hackett olsun, Marco Bellinelli olsun, Datome, Gentile, Gallinari. Yani geri çekinmeyecek oyuncular.
Tabii ki de yani bunu yapmayacaklarını zaten hepimiz biliyoruz ama özellikle profil anlamında ben hani sürükleyici bir guardları, ana yönlendiricilerin olmadığını düşünüyorum. Yani bu kadroda eskilerden bir İtalyan gardı koysak çok daha rahat üst noktalara çıkabileceklerini düşünüyordum. Ama dediğim gibi uzunları biraz daha iyi İtalya'nın. İtalya uzunlar üzerinden oynamaya çalışacak. Bellinelli eğer ki biraz daha sorumluluk alabilirlerse çeyrek final göreceklerini düşünüyorum.
Sıradaki ekibimiz Sırbistan. Bence çok elit bir kadro ile geliyor Sırbistan. Her ne kadar Kalinic ve Teodosic olması da turnuvadaki kadrolarında Jokic'ten tut Bielisa'ya, Marjanovic, Bogdanovic, Efes'ten tanıdığımız Miçic ve Fenerbahçe'den NBA'ye giden Guduric gibi değerli isimleri var, asetleri var. Basketbolu kaliteli oynayan oyunculara sahip olduklarını düşünüyorum ben. Sen ne düşünüyorsun Sırbistan hakkında? Final yapabilirler mi?
İşte orada en büyük X faktör Jokic'in performansı devreye girecek. Hazırlık maçlarında da epey iyiydi. Jokic üzerinden oynamaları gerekiyor. Jokic'e kısaların işte Denver'da gördüğümüz gibi eğer ki o sistemi de uygularlarsa final göreceklerini düşünüyorum.
Evet, çünkü devrilebilen kısalar çok iş görür.
Hani o pick and roll'a ters pick and roll oynayabilecek yok hiç de hani Jamal Murray'nin, Will Barton'ın, Gary Harris'in yaptıkları gibi yapabilecek oyuncular oldukları zaman kopup gidiyorlar. Eğer ki
Vasilije Micić çok uygun bir oyuncu buna. Bence çok iyi yapacak.
Tabii. Yani zaten Vasilije Micić'e hani Ergin Ataman da demişti. Biz zorunluluktan onu topu verdik. O Shane Larkin olmadığı dönemde, sakat olduğu, formsuz olduğu dönemde. Sonra işte ikisi iki guard oynamaya başladılar. Birbiriyle topları paylaşıp takımı yönlendirme konusunda. Eğer ki koç Saša Đorđević bu takımı yani Jokić üzerinden oynatıp Jokić olmadığı zamanlarda da işte Bogdanović, Micić, Vasilije Micić gibi oyuncular üzerinden oynattığı zaman zaten uzun rotasyonu çok çok kaliteli. Bunun yanında Milutinovlar var, Marjanović var, Simonović var, Birsević var, Bielisa var ki bunlar hani hepsi de üçlük atabilen potu altını domine edebilen bir oyuncular. Ben bu anlamda dediğim gibi Djordjevic eğer ki Jokic üzerinden Denver'daki gibi sistemi oynatırlarsa, Jokic'in olmadığı zamanlarda guardlarını iyi kullanırsa, işte Bogdanović ve Misic'i, Amerika'nın karşısına çıkabilecek en büyük takımın Sırbistan olduğunu düşünüyorum.
Evet, ben de gerçekten seninle aynı düşünüyorum. Turnuvanın en geç 16. takım olmasına rağmen 4 tane NBA oyuncuları var. Almanya'dan 3 oyuncuları var, Türkiye'den 2, VTB'den 1, Yunanistan'dan 1 ve Çin'den de 1 oyuncuları var. Djordjevic'in de 2013'ten beri takımın başında olduğunu hatırlatalım. Ben şansını gerçekten yüksek görüyorum Sırbistan'ın. Amerika karşısında bakalım ne yapabilecekler ya, diyorum ya. O kadar güveniyorum aslında ben Sırbistan'a. Söz Amerika'dan da açılmışken istersen onlara geçelim. Birçok süperstarlarından da yoksun geliyorlar şampiyonaya, Popovic ve öğrencileri. Sence kupaya giden yolda sorun yaşarlar mı?
Bildiğim kadarıyla birçok ünlü oyuncu Harden'ından LeBron James'ine, Anthony Davis'ine kadar Amerika'da eğer ki olimpiyata katılalım, biz bu dünya şampiyonasına biz katılmayalım, pas geçelim zaten, evet, yükümüz daha fazla diye baktılar her zaman için. Ama bu kadro şu an kağıt üzerine baktığımız zaman hani işte 2004'teki o şampiyonadan yarı finalde elenen kadroyu da, olimpiyatlarda elenen kadroyu da katarsak işin içerisinde belki de en zayıf Amerika Birleşik Devletleri takımı olabilir ama kendini göstermek isteyen çok fazla oyuncu var bu, evet, kadroda.
Özellikle de Kemba Walker, ondan sonra Jason Tatum gibi oyuncuların ben çok iyi performanslar gösterebileceğini düşünüyorum. Ve Harrison Barnes de çok iyi bir X faktör olabilir.
Tabii ki de. Ya şu var en başta. En büyük sıkıntı bence Amerika'nın hazırlık maçlarında da izlediğim kadarıyla en büyük problem şu. Yetenek tavanları zaten en büyük favori her zaman için. Yetenek tavanları en fazla olan takımı. Ama şimdi Popovic özellikle pas oyununu çok sever, biliyorsun.
Evet.
Senelerdir bunu biliriz yani. Ama bu takımda özellikle topu eline aldığı zaman sürekli potaya gitmeye çalışan oyuncu sayısı fazla.
Kesinlikle.
Yani Kemba Walker öyle, Marcus Jaylen Smart, Jaylen Brown, Tatum, Jason Tatum, Chris Middleton da, Harrison Barnes da bunu söyleyebiliriz. Yani biraz fazla ellerine topu yapıştırdıkları zaman ritimleri bozulabilir. Ama Popovic bu kadroyu çok iyi kullanacağını düşünüyorum tabii ki de rahatlıkla. Bu takımın şütörleri de var. Pota altı da çok iyi. Hem tecrübeli oyuncular var hem genç oyuncular var. Güzel bir aslında baktığımız zaman bir harma söz konusu.
Turnuvanın da en genç 4. takımı.
Yani enteresan oyuncular var. Ben Mason Plumlee'yi çok merak ediyorum mesela neler yapacak. Hani her ne kadar Jokic'in arkasında olsa da Denver'da bu sene fena olmayan, o pas oyununa katkıları olan enteresan bir oyuncu yani.
İyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum ben, kötü oyuncu değil.
Yani, ya da Joe Harris bu senenin hem üçlük şampiyonu hem de %47 ile Brooklyn'de o at. Normalde hani 3 numara pozisyonundaydı. Sonra ama onu 2'ye çektiler. Uzun, evet, yıllarda 2 numara oynuyor. Çok iyi bir nokta şutör. Kemba zaten ana yönlendirici. Kemba'nın fırtınayı arkasına alıp döktürebileceğini düşünüyorum. Jason Tatum var keza. Çok önemli bir oyuncu. Süperstar olabilecek potansiyelde bir
Donovan
oyuncu.
Donovan Mitchell yine iyi bir oyuncu.
Donovan Mitchell zaten geçen bir arkadaşımla da konuşuyorduk. Tam bir kanser yani şu anda. Popovic en delirten oyuncu olabilir yani o topu eline yapıştırma konusunda. Yani skorer kimliğine zaten hiçbir lafımız yok. Çok önemli bir oyuncu. Yani baktığımız zaman biraz diğerlerine nazaran zayıf bir kadro. Hem dünya şampiyonlarının hem olimpiyat kadrolarının, ama ben bu takım zaten hani Popovic'i biraz dinlerlerse, topu da çok ellerine yapıştırmazlarsa güle oynaya, rahat rahat göbeklerini kaşıya kaşıya şampiyon olabileceklerini düşünüyorum.
Şimdi Avrupa'ya dönelim istiyorum ben. Fransa'yı konuşalım. Yakın zamanda Muharrem ve Hörtel'i sakatlığa kurban verdiler ama kadrolarında bu sene Fenerbahçe ülker forması giyecek olan Nanda De Colo, buna ek olarak Fournier, Batum ve NBA'nin en iyi savunmacısı Rudy Gobert var. Fransa şampiyonada neler yapabilir, nereye kadar gidilir?
Şimdi takımın en önemli oyuncularına baktığımız zaman oynanması gereken oyunu şöyle görüyoruz aslında. Biraz daha burada da bir hani Jokic benzeri bir yorum yapabilirim ben. Hani Rudy Gobert'in savunmacı kimliğiyle beraber hani Utah'ta yanına 4 tane daha böyle pot altı dışında oynayabilen oyunculardan kurulu olduğunu her zaman gördük. Ya da iki kısayla oynayıp Rudy Gobert'in o mutantvari savunmacılığıyla beraber yani iki kısayı rahatlıkla dönebildiğini gördük. Şimdi burada da eğer ki o role soyundurulursa şayet Vincent Collier bu role soyundurursa Rudy Gobert'i önümüze şöyle bir şey çıkacak. Nandır Dekulla ağırlıklı olarak pota dışında kalacak. Topu yönlendirecek. Şutu da atacak. Eğer ki Nilikina ile Nandır Dekulla'yı beraber oynatırlarsa Nilikina potayı zorlayabilir. Biraz daha Nandır Dekulla dışarıda kalabilir. Nandır Dekulla'yı da Evan Fournier'e oynarlarsa ikisi dışarıda kalabilirler rahatlıkla. Çünkü Gobert'e alan rahat kalıyor.
Evet.
Bu anlamda oynayabilecekleri oyun sistemleri bu üzerinden dönebilecek. Ama benim en büyük soru işareti bulunan işte özellikle kanatlarda sıkıntıları var. Yani ben bu rotasyonu, kanat rotasyonunda 3 ve 4 pozisyonunda şut atabilecek oyuncuları az.
Ben de 4 numara pozisyonunu zayıf görüyorum. Yani, acaba Nikola Batum'u 4'e çekip Nandi Dokola, Evan Fournier'i 2-3 olarak kullanıp Ntilikina'yı da 1 oynatabilirler mi? Böyle, bu da mantıklı olabilir bence.
O da olabilir. Ya da Vincent Poirier Boston'a gitti biliyorsun. Baskonya'da çok enteresandı. O da 4 numarada oynayabiliyor. 4 numarada biraz daha kenarda tutup Batum, Evan Fournier, Nandir Dekolo üçlüsü de iş görebileceğini düşünüyorum. Yani bu anlamda şey bu formasyonlarda özellikle kanatları minimumda tutup guardlar ve şey üzerinden Rudy Gobert üzerinden oynamaları gerektiğini düşünüyorum Fransa'nın.
Fransa'nın koçu Vincent Collier bu arada 2009'dan beri takım başında. Euro Basket 2017 kadrosunda yer alan 5 oyuncu ve Dünya Basketbol Şampiyonası elemelerinde mücadele eden 10 oyuncu kadrolarında yer alıyor. Turnuvanın en genç 8. takımlar ve en uzun 4. takımı Fransa.
Ya bu bazı maçlarda özellikle bu uzunlarıyla beraber fiziki ve atletik avantajlarını da kullanabilirler. Ya böyle bir de bir parantez açalım takımla ilgili.
Konuşacağımız ekiplerden biri tabii ki Türkiye olacak bugün. Ufuk Hoca ve öğrencileri şampiyonaya iyi hazırlandıklarını dile getirdiler. Biz de kadromuzda Cedi Furkan Ersan gibi NBA'de oynayan oyunculara ek olarak Wilbekin, Doğuş Melih gibi tecrübeli isimlere sahibiz. Milli takımımızdan beklentilerimiz ne yönde olmalı sence?
Abi bizim uzun şey en başta uzun sıkıntımız var. Bu uzun sıkıntımızla beraber modern oyun dediğimiz o günümüz basketbolunun özelliklerini taşıyan oyuncu sayımız da az. Zaten işte Wilbekin, Furkan, Cedi ve Ersan var elimizde. Bunlar üzerinden zaten oyunu oynayacağız. Yani bu başka çaremiz, çıkışımız yok. Ve ikincisi de özellikle oyunun içerisinde vitesi düşürmememiz gerekiyor. Düştüğü an biz çok büyük yalpalarız. Yani top kaybedilir, kazanılır, bu detayları konuşmaya bile gerek yok aslında ama en temel oyunu olmamız gereken abi şey en başta.
Oyunu hızlı oynamalıyız.
Hızlı oynayacağız abi. Vites düşmeyecek. Topu o vites düştüğü an patlarız. Bir yandan da çünkü baktığımız zaman işte Semih Erden, Sertaş Şanlı, hadi Ege Arar'ı bir tık şey koy, çok az süre alabilir, biraz daha böyle savunmacı kimliğini kullandırabilir ama işte Berkan Durmaz, yani baktığımız zaman biraz daha şey özellikle oyuncular bunlar, yani biraz daha eski tip kalıyorlar. Yani o uzunlarda biraz daha artık yenilik katabilen oyuncular, evet, olduğu zaman
modern
mesela
uzun.
Modern tamam. Uzun işte mesela Mark Gasol'u konuştuk, adamı Toronto'da pas sistemi onun üzerinden dönüyor. Ya da Jokic top yönlendiriyor. Ya da Rudy Gobert hani öyle bir alan bırakıyor ki arkadaşlarına, öyle bir yer kapatıyor ki savunma anlamında. Hücumda da varyasyonları var. Baktığımız zaman işte Semih Erden senelerdir çok büyük bir tecrübe ama hani yapabilecekleri belli. Sertaş Şanlı bir üst noktaya hiçbir zaman için çıkamadı. Ege Arar belli bir profilde kaldı. Kendini şey yapamadı. O yüzden Ersan'ı 5 numaraya çekmek biraz daha mantıklı olabileceğini düşünüyorum bu konuda. Yani o arada oraya işte Cedi, Furkan, Scottie Wilbekin yerleşecek. Artık 4 numaraya mı olur, 2 numaraya mı olur, birini yerleştirmeleri gerekiyor. Yiğit Arslan olabilir. Hiç fena bir sezon geçirmedi. Çok da kendini geliştiriyor. Çok iyi bir şutörü olacak bence. Ya da ne bileyim Metecan Birsen düşünülebilir. o arada çeşitli süre alacak oyuncular da olacaktır. Ama bizim bu 4 oyuncu üzerinden tempolu, vitesi yüksek oyun oynarsak Yunanistan'ı, çapraz eşleşmede Yunanistan'ı zorlayabileceğimizi düşünüyorum.
Bu arada sabah Berk Uğurlu'nun bir haberi geldi. Çapraz bağlarını yırtmış.
Geçmiş olsun kendisine.
Bu durumda da Wilbekin ve Doğuş Balbay rotasyonu dönecek.
O anlamda kartta. Yani o gereken anlarda Furkan da bir numara oynayabilir. Çünkü bir numara oynamışlığı da var onun. Yani o bir numara özelliklerini de taşıyor top yönlendirme konusunda. Sadece biraz istekli olsa mental anlamda takıma bir üst noktaya taşıyabilir.
Evet. Ayrıca bu turnuvayı kaçıran isimlerden de bahsedelim. Kartal Özmüzrak, Tolga Geçim ve milli takımdan emekli olan Sinan Güler ve genç pivot Ömer Faruk Kürtseven de yok. Kartal Özmüzrak sakatlığı sebebiyle kadrodan çıkarılmıştı. Ufuk Sarıcı da devşirme oyuncu olarak Scottie Wilbeck'in ilk tercihlerinin arasında olacağını söylemişti.
Ki olması da lazım.
Olması yani. Lazımdı.
Ne kadar bu sene Maccabi'de kötü bir sezon geçirse de, yani beklentilerin altında bir sezon geçirse de, o Wilbeck'in arada çıkartacağı üçlükler bizim için çok önemli.
Aynen öyle. O sebeple de Ali Muhammed'in ek olarak da Mehmet Akar, Şeymus, Yiğitcan, Ayberk ve Berk Atar da kadrodan çıkarılmıştı.
Bu onları biraz daha pişmesi gerekiyor oyuncuların
profilinden. Yani hedef aslında bizim için biraz daha olimpiyat vizesini almak olmalı.
Evet. Yani hani belki Yunanistan'ı yenmemiz çok zor ama hani o olursa çeyrek final bizim görmemiz çok iyi olur bu kadroyla. Evet,
Furkan çünkü da takımımız için çok önemli bir faktör olacak diye düşünüyorum. Parlayabilecek bir isim olabilir.
Ya korkmadan Furkan atması lazım Furkan'ı. Kaldırıp aynen atacak öyle. Abi. Başka çözümü yok yani burada. Yani Furkan hiçbir zaman o Philadelphia'daki halindeki çekinceliğini yapmaması lazım. Çıkartıp atacak. Cedi mesela o konuda biraz daha Furkan'dan geridedir ama Cedi'de o korku yok. Atıyor. Girse de girmese de atıyor. O psikolojik hale giriyoruz ya biz, yapamadığımız zaman hemen düşüyoruz oyunun, evet, oyuncularımızın. O olmadığı zaman biz kopar gideriz yani o konuda. Çünkü o tempoyu düşürmediğimiz zaman iyi noktaya geliyoruz.
Konuşacaklarımız bunlardı. Çok detaylı bir yayın oldu Mustafa. Ağzına sağlık. Ama istiyorsan son olarak Avustralya'ya da bakabiliriz.
Ben bunu özellikle konuşmak istiyorum Avustralya'yı bir yandan da. Şimdi özellikle hazırlık maçlarında çok rahatlıkla yaptım bunları. Analiz etme şansım oldu. Şimdi ilk beşi beni çok büyük cezbediyor. Patty Mills, Matthew Dellavedova, Joe Ingles, Aaron Baines ve Andrew Bogut. Bu muhteşem beşti. Amerika ile olan hazırlık maçında özellikle pas oyunuyla beraber Amerika'ya bir ders verdi gibi. Özellikle 3 ve 4. çeyreklerde o pas oyunuyla özellikle kısalar çok iyi potaya gitti. Joe Ingles hatta muhteşem bir oyun sergiledi. Patty Mills'la ikisi. Bu anlamda ben bu kadronun yani Amerika'dan sonra Sırbistan'la beraber Amerika'yı zorlayabilecek iki ülkeden biri olduğunu düşünüyorum Avustralya'nın özellikle. Bu ilk 5 muhteşem bir ilk 5 yani. O özellikle dediğim gibi hem pas oyunu olsun hem oyunu spacing açma konusunda hem zeki oyuncular hem de savunma yönleri de çok iyi oyuncular bu anlamda. Rüzgarları arkasına aldıkları zaman korkunç olabileceklerini düşünüyorum. Ve koçları Andrew Lemons
2013'ten beri de takımın başında.
Bu kadroyu çok iyi yapmış, analiz etmiş ve onların üzerine iyi bir oyun kurmuş. Çok etkilediler beni özellikle hazırlık maçında. Ki hazırlık maçı çok da böyle belki tamamıyla %100 anlamda dikkate alınabilecek olduğunu söyleyemeyebiliriz ama bu takım beni çok heyecanlandırıyor.
Yani eksikleri de var aslında yani. Philadelphia'lı Ben Simmons, Efes'ten tanıdığımız İspanya transferi olan Brock Motum, Jana Bolden yok.
Ryan Brokoff yok Dallas'ta da, o çok iyi bir şütör. Evet, 2-3 numarada
oynamıştı.
Kullanılabilirdi ama gene de çok iyi bir kadrosu var. İlk 5'i çok iyi. İkinci beşlerinde de özellikle ben maçlarda şeylere dikkatimi çekti. Mitch Greek, Jock Landale ve Cameron Gidden'da hiç fena olmayan bir profilleri var. Bu anlamda ben Avustralya'da çok büyük bir sürpriz olarak görebiliyorum. Turnuvada enteresan işler yapabileceklerini düşünüyorum.
Evet, çok detaylı bir oyun oldu Mustafa. Ağzına sağlık. Yani elimizden geldiğince Çin'deki dünya şampiyonası öncesinde değerlendirmelerde bulunduk. Umarız dinleyenler de keyif alacaktır. Bugün yayınımızda Tekin de vardı. Sağ olsun bizimle beraber. Ekleyeceğim bir şey yoksa yayın toparlıyorum.
Herkes için umarım keyifli bir turnuva olur. Umarım biz de analizlerimizle biraz kafalarda az çok bir şeyleri netleştirebilmişizdir dinleyenler için.
Sevgili dinleyiciler, sosyal medya üzerinden Instagram ve Twitter'da SK Podcast adıyla bizlere ulaşabilirsiniz. Biz dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.